Ayrım 17. Kyoto. Yasunari Kawabata. Sayfa 199. 9. Bölüm. Kış Çiçekleri. Chieko hemen hemen hiç pantolon ve kalın kazak giymiş değildi. Kalın çorapları da son modaydı. Takichiro baba evdeydi. Yanına gidip geleneğe göre kendisini selamladı. Baba hayretle kızın elbisesine baktı. Dağa mı gideceksin? Evet, Sedirliköy'deki kız benimle buluşup konuşmak istedi. Takichiro, öyle mi dedi. Acelesi varmış gibi kıza döndü. Chieko, buyur baba. Bu kız biliyor musun? Bir sıkıntısı ya da üzüntüsü varsa al buraya getir. Ben ona bakarım. Chieko önüne baktı. Anlıyor musun? İki kız evlada sahip olmak beni de anneyi de sevindirir. Teşekkürler baba, çok teşekkür ederim. Başı öne eğik olarak babanın önünde diz çöktü. Sıcak gözyaşları yanaklarından aşağıya akıyordu. Biz seni çocukluğundan beri yetiştirdik ve göz bebeğimiz gibi de baktık. Bu kıza da daha az sevgi gösterecek değiliz. Sana da benzediğine göre o da iyi bir kız evlat olacak demektir. Getir onu birlikte. 20 yıl önce ikizlerden korkan insanlar olurdu. Ama o zamanlar çoktan geçti. Baba böyle konuştuktan sonra Shige buraya gel diye bağırdı. Baba, bütün kalbimle sana minnettarım ama bu kız, bu Naeko eminim evinize gelmez. Niye gelmesin? Benim mutluluğumu zedelemek istemiyor. Niye zedeleyecekmiş? Chieko durakladı. Baba, niçin zedeleyecekmiş diye tekrar etti ve düşünceli bir tavırla başını öte tarafa çevirdi. Chieko gözyaşlarıyla boğulan sesiyle, daha bugün bize gelmesini kendisinden rica ettim dedi. Annemle babam biliyorlar dedim. Mağazadaki insanlardan ve komşulardan çekiniyor. Takichiro farkında olmaksızın yüksek sesle, nasıl, mağazadaki insanlardan ha? Diye bağırdı. Babamın sözlerini çok iyi anladım ama bugün benim ona gitmem lazım. Öyle mi? Baba başını salladı. Üşütme sakın, duyuyor musun? Bu Naeko kıza da babanın az önce söylediklerini aynen anlat. Peki baba. Chieko yağmurluğunun kukuletasının düğmelerini ilikledi ve eldivenlerini giydi. Şehrin üzerindeki gökyüzü berraktı ama yine de bulutlar bir anda beliriverip kuzeydağına güz yağmurları yağabilirdi. İnsan bunu şehrin içinde bile hissediyordu. Kyoto'nun sıra sıra yumuşak tepeleri olmasa belki karın bile bastırdığı görülebilirdi. Chieko otobüse bindi. Kuzeydağı Sedirleri köyüne iki otobüs işlerdi. Biri devlet otobüsüydü, öbürü belediye otobüsü. Devlet otobüsü Fukui vilayetinde Obama'ya kadar yoluna devam ederken, şehir otobüsü dağın kuzey vadisine, Kyoto sınırına kadar işlerdi. Obama kasabası aynı addaki koyun kıyısındaydı ve Wakasa körfezi aracılığıyla Japon denizine bağlanıyordu. Kış olduğundan otobüste pek az yolcu vardı. Yanında oturan genç bir adam rahatsız edici şekilde Chieko'ya bakıp duruyordu. Chieko'nun canı sıkıldı ve kukuletasını başına geçirdi. Genç adam gençliğine hiç de uymayan kart bir sesle, ''Küçük hanım ne olur yüzünüzü o şeyin altına saklamayınız.'' diye bağırdı. Yanındaki adam ''Kapa çeneni.'' diye seslendi. ''Hayır, Chieko'nun kukuletasını kaldırıp yüzünü göstermeye hiç niyeti yoktu. Otobüs Takao'ya gelmişti. Yolculardan biri, ''Takao görünmüyor yahu.'' dedi. Böyle konuşmasının sebebi aka açtı. Ağacın kızıl yaprakları tamamen kaybolmuş ve çıplak ağaçların süs gibi duran dalları kış görüntülerine bürünmüştü. Toganovo'nun aşağısında her zaman hareketli olan park yerinde tek bir otomobil yoktu. Naeko iş kılığıyla Bodai Çağlayan'ı durağına kadar gelmişti, Chieko'yu beklemekteydi. Bir an için Chieko'yu elbisesinden dolayı tanıyamadı. Sonra hemen, ''Ah küçük hanım hoş geldiniz.'' diye bağırdı. ''Bizim bu uzak köyümüze kadar zahmet ettiniz.'' Chieko, ilk defa gelmiyorum ya diyerek eldivenli eliyle Naeko'nun her iki elini tuttu. Nasıl sevinçliyim, yazdan beri hayli zaman geçti. Sedir Dağı'nda geçirdiğimiz o gün ne güzeldi, bunun için hala minnettarım size. Naeko, minnettar olunacak bir şey mi bu diye cevap verdi. Ama o gün ikimize birden yıldırım çarpsaydı ne olurdu acaba, bunun için çok sevinçliyim. Yolda yürürlerken Chieko, Naeko diye başladı. Bana telefon ettiğinize göre olağanüstü bir şeyler geçmiş olmalı. Bana bunu anlatmazdan önce birbirimizle rahatça konuşmamızı isteyeceğim senden. Naeko susuyordu. Başına yine ter bezini bağlamıştı. Chieko tekrar mesele nedir diye sordu. Ah, Bay Hideo, benimle evlenmek istediğini söyledi. Onun için ben de aynı anda sendeledi ve Chieko'ya sımsıkı tutundu. Chieko koluyla onu sardı. Naeko'nun vücudu dipdiriydi. her gün çalışmaktan çelikleşmiş gibiydi. Yazın o fırtına sırasında Chieko korkusundan bunu fark etmemişti. Nayeko hemen toparlanmıştı ama Chieko'nun kucaklayışından hoşlanmış olacak ki kollarından sıyrılıp çıkmadı. Bu şekilde hayli yürüdüler, Chieko'ya sımsıkı yaslanmıştı. Chieko yüzünü örten kukulatasının altından, "Nayeko, siz ne cevap verdiniz Hideo'ya?" diye sordu. "Cevap mı? Ben mi? Hayır, o kadar çabuk cevap veremem. Bir zamanlar beni Chieko sanmıştı, şimdi karıştırmıyor artık. Ama Hideo'nun kalbinin derinliklerinde yaşayan Chieko'dur. Doğru değil bu. Doğru. Bunu çok iyi biliyorum. Bu sefer karıştırmaksızın ama Chieko'nun yerine benimle evlenmek istiyor. O bende Chieko'nun hayalini görüyor. Bu birincisi." Chieko'nun kamu ırmağının bentleri yanında laleler açtığı zaman, bitkiler bahçesinden dönerken annenin babaya karşı nasıl sertleştiği aklına geldi. Çünkü baba, "Chieko'nun kocası olarak Hideo'ya ne dersin?" demişti. Nayeko sözlerine devam etti. "İkincisi, Hideo'nun evi bir obi imalathanesi değil mi? Böyle olduğu için de Bayan Chieko'nun mağazasına muhtaç demektir. Benimle bir bağlantı olursa, bu yüzden Bayan Chieko için bazı sıkıntılar doğabilir. Sizin yanınızdaki insanlar bana hasetle bakacaklardır. Ben de buna küçük hanımın hatırı için katlanamayacağım. İyisi mi ben dağların çok daha derin köşelerine saklanayım." Chieko ellerini Nayeko'nun omuzlarına koyarak onu sarstı. "Nayeko bunları mı kuruyor?" diye sordu. "Bugün size gelirken babayla annenin izinlerini aldım. Onlar her şeyi biliyorlar." Nayeko soran gözlerle bakıyordu. Chieko onu daha şiddetli sarsarak, "Babamın ne dediğini sanıyorsunuz?" dedi. "Bu Nayeko kızın sıkıntısı ya da üzüntüsü varsa hemen al getir buraya," dedi. "Ben resmen onun öz kızıyım. Ama onun için benimle Nayeko arasında hiçbir fark olmayacaktır. Chieko tek başına çok yalnız." Nayeko hiçbir şey söylemedi. Başındaki mendili çıkarıp yüzüne bastırdı. "Çok teşekkür ederim. Bütün kalbimle teşekkür ederim." Bir süre konuşamadı. "Evet, ben de. Akrabasız, gerçek bir koruyanı olmaksızın ben de yapayalnızım. Ama kendimi işe verip unutuyorum bunu." O zaman Chieko, "En önemlisi de Hideo meselesi," dedi. "Buna hemen cevap veremem." Nayeko yaşlı gözleriyle Chieko'ya baktı. "Bana ver," diyerek Chieko ter mendilini Nayeko'dan aldı. "Böyle ağlamış suratla mı köye gireceksin?" Kızın yüzünü ve gözlerini sildi. "Ne yapayım? Kolay gevşemem. İki kişinin işini yaparım. Ama nedense gözlerim hemen yaşarıverir." Chieko onun yüzünü kurularken Nayeko başını göğsüne yaslayıp hıçkırmaya başladı. "Ama böyle olmaz Nayeko. Yalnız mısın ki? Kes artık." Chieko hafif hafif sırtına vuruyordu. "Eğer böyle ağlarsan ben de geri dönerim." Nayeko korkuyla "Hayır, hayır" diye haykırdı. Chieko'nun elinden mendilini alıp bastıra bastıra yüzünü sildi. Mevsim kış olduğu için pek dikkati çekmiyordu. Sadece gözleri hafif kızarmıştı. Nayeko ter mendilini tekrar başına bağladı. Bir süre hiç konuşmadan yürüdüler. Kuzey Dağı sedirlerinin en alt dallarına kadar her yanı kesilmişti. Doruklarında kalmış birer tutam iğne yaprağı kümesi Chieko'ya kışın açan sade yeşil çiçekler gibi göründü. Nayeko'nun kendini toparladığını sanan Chieko konuşmaya başladı. "Hideo'nun yaptığı obi çok güzel, sağlam ve sıkı dokunmuş. Niyeti dürüstçe değil mi?" Nayeko, "Evet, böyle olduğunu çok iyi biliyorum," diye cevap verdi. "Beni davet ettiği Çığırlar Bayramı'nda tarihi kılıklarla geçenlere hemen hiç bakmadı. Sadece saray bahçesindeki çamların yeşilini ve Doğu Dağı'ndaki renkleri seyretti. Hideo için Çığırlar Bayramı'nın geçit töreni görülmemiş bir şey değil ki." Nayeko, "Oh hayır," dedi. "Hiç de öyle davranmadı ama." Chieko kızı süzdü. "Geçit töreni bitince kendisiyle birlikte eve gitmemi ısrarla rica etti." "Eve mi? Hideo'nun evine mi?" "Evet." Chieko afallamıştı. "Kendisinden küçük iki erkek kardeşi daha var. Bana evin arkasındaki boş arsayı gösterdi ve evlenirsek buraya küçük bir ev yaptıracağını, o zaman sadece hoşuna giden şeyleri dokuyacağını söyledi." "Güzel değil mi?" "Güzel mi? Bay Hideo benimle Bayan Chieko'nun hayaliyim diye evlenmek istiyor. Bir kız bunu çok iyi hisseder." Nayeko bu sözü tekrar söylemişti. Chieko yola devam etti. Ne cevap vereceğini bilmiyordu. Daracık, ana vadiden ayrılan küçük yan vadide, tomrukları yıkamış olan kadın işçiler, dumanı havaya yükselen bir ateşin çevresinde oturmuşlar, hem ısınıyor hem de dinleniyorlardı. Naeko'nun baba evinin önünden geçtiler. Burası evden çok bir kulübeydi. Tamamen kendi haline bırakılmış samandan damı yer yer kabarmıştı. Bu dağ kulübesinin küçük bahçesinde boyatmış böğürtlenlerin dallarında kırmızı tanecikleri asılıydı. 7-8 şimşir çalısı birbirinin içine karışarak büyümüştü. Ama belki bu zavallı evde bir zamanlar Chieko da oturmuştu. Evin önünden geçerlerken Naeko'nun son yasları da kurumuştu. Chieko'ya bu evden bahsetse miydi, yoksa etmemeli miydi? Chieko annesinin yurdunda doğmuş ve belki de bu evde hiç bulunmamıştı. Naeko'nun da kesin bir hatırası yoktu. Acaba bu evde bir süre yaşamış mıydı, yoksa yaşamamış mıydı? Annesini kaybettiği zaman bir bebekti. Felaket babayla başlamıştı. Bereket versin Chieko eve pek dikkatle bakmadı. Buna karşılık bakışlarını Sedirli Dağ'ın ve yan yana istif edilmiş sedir tomruklarının üstünde dolaştırdı. Dimdik yükselen ağaçların tepelerinde bırakılmış olan iğne yapraklı yuvarlak kümeler gerçekte kış çiçeklerine benzemiyorlar mıydı? Evlerin çoğunun ön çatıları altına ve üst katlarına soyulmuş, perdahlanmış sedir tomrukları kurumaları için sıra sıra dizilmişti. Dümdüz kesilmiş beyaz bloklar diklemesine yan yana duruyordu. Yalnız bu halleriyle bile güzeldiler. Belki de tahtadan yapılmış herhangi bir duvardan çok daha güzel. Chieko, "Burası kışın bile şahane değil mi?" diye bağırdı. "Sahi mi? İnsan her gün göre göre bunu fark etmez oluyor. Ama kışın sedirlerin iğne yaprakları da bir parça sararır. Onun için böyle çiçekler gibi görünüyorlar. Çiçek mi? Onlar mı çiçek?" Naeko şaşkın şaşkın sedir dağına baktı. Az sonra eski biçim kibar bir evin önüne geldiler. Evin büyük bir orman sahibine aitmiş gibi bir görünüşü vardı. Oldukça alçak duvarların alt kısmı sıvanmış ve kahverengiye boyanmıştı. Üst kısmı ise beyaz badanalanmış ve üzeri kiremitle örtülmüştü. Chieko olduğu yerde durdu. Ne güzel bir ev. Küçük hanım, ben bu eve girebilirim. Görmek için içeri girmek istemez misiniz? Chieko duraksıyordu. Naeko, müsaade ederler dedi. 10 yıldan beri ben burada oturmaktayım. Chieko, Hideo'nun Naeko'yla sadece kendi yerine değil, kendisinin hayali olduğu için evlenmek istediği sözünü 2-3 kere dinlemişti. Kendisinin yerine, evet, bunu anlıyordu tabii. Ama bir hayal ne demekti ve hele bir evlilikte? Chieko, hayal hayal diyorsunuz Naeko dedi. Hayal ne demek? Naeko susuyordu. Chieko, hayal elle tutulabilen bir varlık değil ki, diye devam etti ve birden kızardı. Naeko, sadece yüzüyle değil, bütün varlığıyla bu hayali bir erkeğe vücut olarak nasıl verebilirdi? Naeko, evet, vücudu olmayan bir hayal korkunç olur, dedi. Hayal bir erkeğin kalbinde ortaya çıkar. Naeko, 60 yaşında ihtiyar bir kadın olduğu zaman bile Chieko'nun hayali bugünkü gibi genç kalmaz mı? Böyle bir sözü Chieko beklemiyordu. Böylesine derin mi düşünüyorsunuz bunu? Güzel bir hayali bir erkek belki hiç unutmaz. Chieko kararlı bir edayla, bunu kim bilebilir, dedi. İnsan bir hayali ne kovabilir ne de uzaklaştırabilir. O ancak kendiliğinden kaybolabilir. Chieko, Naeko'nun kıskanmaya başladığını hissediyordu. Gerçekten bir hayal var mıdır? Var, burada. Naeko koluyla Chieko'yu kucaklayarak sarstı. Ben hayal değilim. Ben Naeko'nun ikiz kardeşiyim. Naeko cevap vermedi. Ben bir hayal olursam Naeko benim kız kardeşim olur mu? Yok, hayır. Buradaki bu Chieko odur. Sadece Bay Hideo ile ilgili bir mesele bu. Chieko, kılı kırk yararcasına bir kuruntu bu diye bağırdı. Başını öne eğerek bir süre gitti. Bir kere de üçümüz birlikte konuşalım mı? Konuşmak mı? İnsan bir seferinde gönülden konuşur, öbür seferinde konuşmaz. Naeko'nun kuşkusu mu var? Kuşku değil ama benim de içimde bir genç kız kalbi çarpıyor. Chieko cevap vermedi. Şu zandan bu yana yağmur geliyor. Bak dağın tepesindeki sedirlere. Chieko yukarıya baktı. Çabuk geri dönelim, az sonra hava bozacak. Bunu önceden hesapladım da yağmurluğumu giyip geldim. Chieko eldivenlerinden birini sıyırıp gösterdi. Bu bir genç bayanın eli mi? Naeko hayranlıkla iki elini uzatıp Chieko'nun elini tuttu. Chieko farkına varmadan sonbahar yağmuru yağmaya başlamıştı bile. Buralı olduğu halde Naeko bile bunu fark etmemişti. Yağan ne alışılmış bir çiselemeydi ne de sisin ıslaklığıydı. Naiko tarafından uyarılınca Chieko çepeçevre yükselen dağlara baktı. Hava soğuk bir duman gibiydi ama dağın eteğinde yan yana duran sedir ağaçları yine de açıkça görülüyordu. Bu arada koyu bir sisle sarılan yakındaki dağ dizisinin yan çizgileri kaybolmuştu. Tabii bu ilkbaharınkinden çok daha başka bir sisti. Gökyüzü de başka türlü görünmekteydi. Havanın bu değişik huyu tam Kyoto'ya göre değil miydi? Toprak çoktan ıslanmıştı. Az sonra bütün dağlar aydınlık bir griliğin içine dalacak ve sislerle kuşatılacaktı. Sonunda duman kalın bir gaz tabakası halinde vadiye doğru inmeye başladı. Beyaz topaklar karıştı sonra buna. Dolu geliyordu. Beyaz topakçıklar gözüne çarpınca Naeko, "Çabuk eve dönmelisin," dedi. Bu sadece kar değildi. Bu beyaz topaklar dolunun içinde oluşuyor ve durmadan yeniden doğuyordu. Hava vaktinden önce kararmıştı. Birden soğuk bastırdı. Kyoto'lu olan Chieko, Kuzey Dağı'nın sonbahar yağmurlarını bilmiyordu. Naeko, "Buzdan bir hayal olmazdan önce," dedi. "Yine mi hayal?" Chieko güldü. "Ben yağmurlukla geldim. Kışın Kyoto'da da hava böyle durmadan değişir. Az sonra diner." Naeko gökyüzüne baktı. "Bugün dönmelisin," dedi. Chieko'nun eldivenini çıkarmış olduğu elini sımsıkı tuttu. Chieko, "Naeko gerçekten evlenmeyi düşünüyor mu?" diye sordu. Naeko, "Pek az, ancak bir parçacık," diye cevap verdi ve eldiveni okşayarak tekrar Chieko'nun eline geçirdi. Bu arada Chieko, "Bir defacık olsun bizim eve gelsene," dedi. Naeko duraksadı. "Gelsene." "Mağazadakiler gidince." Naeko hayretle, "Akşamleyin mi?" diye sordu. "Gece kalırsın. Nasıl olsa anneyle babanın her şeyden haberi var." Naeko'nun gözlerinde bir sevinç ışığı yandı ama hala kararsızdı. "Hiç değilse bir gecelik kardeşimin yanında yatmak istiyorum." Naeko başını çevirip ağlamaya başladı. Chieko'nun görmesini istemiyordu ama o çoktan bunun farkına varmıştı. Chieko, Muramachi semtine geldiğinde yolun üzerinde bulutlar kümelenmeye başlamıştı. "Anne, yağmur bastırmadan tam zamanında eve döndün Chieko," dedi. "Baba arka tarafta seni bekliyor." Takichiro, kızının selamlamasını sonuna kadar dinlemedi. Doğrudan doğruya, "Kız ne istiyormuş Chieko?" diye sordu. Chieko cevap vermekte sıkıntı çekiyordu. Birkaç sözle durumu nasıl açıklayacaktı? Baba, "Ne istiyormuş?" diye tekrarladı. Naeko'nun söylediklerini ben kendim bile pek anlayamadım," diye düşündü. Hideo gerçekte beni istiyormuş ama bana erişemeyeceğini anlayınca benim benzerim olan Naeko'ya evlenme teklif etmiş. Naeko'nun duygulu kalbi bunu sezmiş. Onun için bana o acayip hayal varsayımını anlattı. İyi ama Hideo beni istemiş olsaydı Naeko'yla yetinir miydi? Eğer böyle düşünüyorsam bu kendini beğenmişlik mi olur? Ama belki de mesele sadece bu kadarcık değildi. Babanın yüzüne bakmadan utancından boynuna kadar kızarmak zorunda kaldığını hissetti. Baba, "Bu Naeko kız ya da adı neyse o, sebepsiz yere mi seni görmek istemiş?" diye sordu. Chieko, "Hayır, Otomo'nun oğlu Hideo ona evlenme teklif etmiş." Chieko'nun sesi hafiften titriyordu. "Yok canım." Baba, Chieko'ya şöyle bir baktı ve sonra bir süre sustu. İçine bir şeyler doğmuştu ama bunu söylemedi. "Öyle mi? Hideo'yla ha?" "Bay Otomo'nun oğlu Hideo. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten, gönül kimi sever bilinmez. Bu işe de sen sebep oldun, değil mi?" "Baba, sanırım kız Hideo'yla evlenmeyecek." "O da neden?" Chieko duraksıyordu. "Niye evlenmesin? Bence çok iyi olurdu." "Onun için değil baba. Hatırlıyor musun bitkiler bahçesinde ne dediğini? Chieko'ya Hideo'yu koca olarak alsak nasıl olur?" demiştin. "Bunu o kız biliyor." "Nasıl bilebilir?" Dokumacı Hideo'nun dükkanı ile bizim sürekli iş ilişkilerimizin bulunduğunu kız düşünmüş olmalı. Baba çarpılmış gibi sustu. Baba, müsaade eder misin? Bu kız bir defa bizde gece kalsın. Bunu rica ediyorum sizden. Ama elbette, niye bütün bunlar? Ona söylemedin mi kendisine bakmak istediğimi? O bize hiçbir zaman gelmez. Sadece bir akşam belki. Baba Chieko'ya acıyarak baktı. Annenin pancurları kapattığı duyuluyordu. Chieko, "Ona yardıma gidiyorum baba," diyerek ayağa kalktı. Kiremit çatının üstünde çiseleyen yağmurun sesi belli belirsiz duyuluyordu. Baba olduğu yerde kıpırdamadan oturmaktaydı. 17. ayrımın sonu, sayfa 213.